Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Yasin suresinin 9. ayeti kerimesini nihai itibariyle hocamızla birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah 10. ayeti kerimeden devam edeceğiz ama öncelikle bu ilk 9 ayeti kerimeyi kısaca hocamızdan tekrar bir dinleyelim, hülasa olarak dinleyelim, hatırlayalım arzu ediyorum. Ardından da inşallah 10. ayeti kerimeden devam edelim. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Elhamdülillah, şükürler olsun.
Allah iyilik sağlık versin. Hocam, Yasin-i Şerif'in 10. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Bu ilk 9 ayet-i kerimeyi böyle kısaca bir hülasa edelim. Ardından 10. ayet-i kerimeye geçelim ki hem de bir konu bütünlüğünü de ve bunun geçmişini de ilk 9 ayet-i kerimeyi de bir hatırlamış oluruz diye düşünüyorum. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Kur'an-ı Kerim'in fazileti en çok surelerinden birisi. İşte ilk ayetlerinde, ilk sayfasında baktığımız zaman işte Ya ve Sin harfleriyle başlıyor. Ardından Kur'an-ı Kerim'e yemin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'e yeminden sonra da Peygamberimizin peygamberliği üzerine vurgu yapılıyor. Muhakkak sen peygamberlerdensin. Dolayısıyla Kur'an ve peygamberimizin peygamberliği öncelikle ifade ediliyor ve peygamberimizin sırat-ı müstakim üzere olduğu, dost doğru yol üzere olduğu ifade ediliyor. Yine tekrar arkasından Kur'an-ı Kerim'i indirenin de aziz ve rahim olan, mutlak galip, güçlü, izzet sahibi ve çok merhametli olan Allah tarafından indirildiği beyan ediliyor. 6. ayetten itibaren de Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sebebi. Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiş? Kur'an-ı Kerim daha önce gafil olan, bir haber olan bir topluluğa uyarıda bulunmak, Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini anlatmak, onları ikaz etmek, uyarmak üzere indirildiği ifade ediliyor. 7. ayetten itibaren ise İşte bu Kur'an-ı Kerim'in muhatapları bir kısmı iman edip kurtuluşu elde ederken bir kısmının da Kur'an-ı Kerim'e karşı ayak direyecekleri ifade edilmiş oluyor. Onlardan bir kısmına Cenab-ı Hakk'ın sözü, kavli hak olmuştur. Onlar cezayı hak etmişlerdir. Cezayı hak etmelerinin sebebi de iman etmemeleridir. Dolayısıyla böyle bir insan tipine Kur'an-ı Kerim karşısında, hak ve hakikat karşısında ayak direyen insan tipi bir bakıma burada misallerle anlatılmış oluyor. Onların durumu Kur'an-ı Kerim karşısında inat eden, ayak direyen, Allah'ın dinine isyan eden, karşı gelen, zorluk çıkaran bu tür insanların adeta boyunlarında halkalar olup da bu halkalar çenelerine kadar dayanmış, başını bu şekilde demirden halkalarla sabitlendiği için başı böyle yukarı kalkmış, bu yüzden inat eden, başını hareket ettiremeyen bir kimsenin durumuna benzetiliyor. Böyle bir misalle anlatılıyor onların hak ve hakikat karşısında, Kur'an-ı Kerim karşısındaki tavırları, durumları. Ardından yine bu insanların önlerinden arkalarından Allah Teala set çektiğini ve onların gözlerinin önünü kapattığını ve artık onların hakikati görmekten uzak olduklarını, hakikati de göremeyecek durumda oldukları ifade ediliyor. Yani yine onların durumu bir başka misalle anlatılıyor. Sanki önlerine, bir kimsenin önüne arkasına set çekilmiş. Tabii insanın önü arkası kapatılırsa elbette o insanın bir şey görmesi mümkün değil. Zahiren böyle olduğu gibi manen de basiret gözü bu şekilde kapatılan, hakikati görmekten uzak tutulan bir kimsenin durumuna onların vaziyeti, durumu benzetiliyor. Yine böyle bir misalle anlatılmış oluyor ve 10. ayette de, yeni geldiğimiz ayette de Estaizu billah وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. İşte bu önceki misallerde anlatılan, bu durumda olan kimseyi uyarsan da, ikaz etsen de, inzar etsen de, etmesen de eşittir, birdir. Onlar iman etmezler. Demek ki böyle bir insan tipi, işte Firavun gibi, Nemrut gibi, Karun gibi, efendim peygamberimizin muhatabı olan Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, bu tür insanları bir bakıma adeta bu ayet-i kerimeler anlatmış, ifade etmiş oluyor. İşte vasıfları bu olan insanlara anlatsan da anlatmasan da onlar iman etmezler, imana yanaşmazlar. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani demek ki böyle bir insan var, o zaman biz bu tip insanlara İslam'ı anlatmayalım, İslam'ı tebliğ etmeyelim, onlarla mücadele etmeyelim. Bu anlama gelmiyor. Peygamberimizin hayatı da bunu göstermiyor. Diğer peygamberlerin hayatı da bunu göstermiyor. Bütün peygamberler Firavun'la da mücadele etmişler, Karun'la da mücadele etmişler, Nemrut'la da mücadele etmişler. Peygamberimiz işte Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi ve bu mücadele kıyamete kadar devam edecek bir mücadeledir. Yani bu ayet bir hakikati bize anlatıyor. Yoksa bu ayet dediğimiz gibi İslam'ı tebliğ etme, irşat, davet, bundan vazgeçme anlamına gelmemesi gerekir.
Hocam burada şöyle düşünceler de zaman zaman duyuyoruz. Ya diyorlar, bu adam tabiri caizse bildiğinden dönmez. Hiç muhatap bile olmaya gerek yok. Ona bir daha bunları söylemeye, bu konuda konuşmaya, belki uyarmaya, belki hakkı tavsiye etmeye hiç gerek yok. Zaten bu adamın hali belli. Bu adam bu yolundan dönmez diyerek mesela kendimizi aldatıp belki olduğumuz yerde durabiliyoruz, kalabiliyoruz. Ona karşı böyle bir aksiyonun içerisine girmiyoruz. Bu doğru mu?
Elbette doğru değil. Allah Teala her şeyi bilir. Her şey Allah Teala'ya malum. Firavun'un iman etmeyeceği de Allah'a malumdu. Fakat Allah Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak ona gönderdi. Firavun'un iman etmeyeceği Allah'a malum olduğu halde Musa Aleyhisselam'a ayet-i kerimelerden öğreniyoruz ki buyurdu ki فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Siz ona yumuşak söz söyleyin. Belki ibret alır, öğüt alır, belki Allah'tan korkar. Şimdi peygamberin vazifesi tebliğ etmek. Yine bir başka misal Kur'an-ı Kerim'den. Bir ayet-i kerimede yine buyuruyor ki işte لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah'ın helak edeceği, şiddetle azap edeceği bir kavmi, bir milleti, bir topluluğu siz niçin uyarıyorsunuz? Niçin onlara öğüt, nasihat veriyorsunuz diye peygamberlere o zaman قَالُوا مَعْذِرَةً عِنْدَ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yani biz bunu Allah katında bizim mazeretimiz olsun. Yani bizim vazifemiz tebliğdir. Bizim vazifemiz Allah'ın dinini temsildir, anlatmaktır, ifade etmektir. Hiç inanmayacağı zaten bize malum değil. O Allah'a malum. Onun için bu bizim vazifemiz anlatmaktır. Yine peygamberlerle ilgili Allah Teala وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Peygamberin vazifesi, peygambere düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnsanlar ister inansınlar, ister inanmasınlar. O onların sorumluluğundadır. Onların mükellefiyetidir. Onun için burada bu ayeti kerime bir hakikati anlatıyor. Yoksa bizim sorumluluğumuzu kaldırmıyor. Ha, böyle insanlar varmış. O zaman biz fazla kendimizi yormayalım, efendim parçalamayalım gibi değil. Bu anlamda değil. Bizim vazifemiz anlatmaktır, tebliğ etmektir. İnanan kendisine inanır, inanmayan kendisine, kendi aleyhine inanmamış olur, kendi günahını yüklenmiş olur. Onun için bu böyle, ayet-i kerimelerde böyle. Onun için bu ayet bu anlama gelmez dediğimiz gibi. Ama bir hakikati de bize anlatıyor. Böyle insanlar da var, böyle şey de var. Belki işin daha arka planına baktığımız zaman veya tasavvufi anlamda belki meseleyi şöyle izah etmek mümkün. Allah Teala'nın bir cemal isimleri var ki biz onların mazharı olmaya, onlarla ahlaklanmaya, onların bize anlattığı şeyleri yaşamaya gayret ediyoruz. Ki Cenab-ı Hakk'ın cemali celalinden öne geçmiştir, rahmeti gazabından öne geçmiştir. Sebekat rahmeti gadabi şeklinde bir kutsi hadis var. Allah'ın rahmeti gazabının önündedir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın celal isimleri de var. Allah Teala Rahman, Rahim, Kerim olduğu gibi aynı zamanda El-Kahhar'dır, El-Cebbar'dır, Aziz'dir, Züntikam'dır. Cenab-ı Hak en-nafi' olduğu gibi, yani fayda veren olduğu gibi, aynı zamanda dar da Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sındandır, zarar veren manasına. Yine el-hadi, hidayet eden Allah Teala olduğu gibi, el-mudil de Allah Teala'nın esmasındandır. Cenab-ı Hak hidayet ettiği gibi dalalete de sevk eder. Bu şu anlama gelmiyor. Yani insanın hiçbir iradesi yoktur, hiçbir sorumluluğu yoktur. Allah Teala zorla kimini hidayete erdirir, zorla kimisini yoldan çıkarır. Bu anlamda değil. Bu Cebriye diye bir mezhep var, onların görüşü. Ehli sünnetin görüşü odur ki insan cüz'i iradesiyle, kendi iradesi, Allah kula da bir irade vermiştir. O iradeyle hayrı şerri tercih eder. Allah da ona göre yaratır. Allah tabii bunu yaratmaya mecbur değildir. Ama dediğimiz gibi, eğer Allah bu dünya hayatının sonunda bir ceza, bir mükafat olduğuna göre, Allah Teala da bize adaleti emrettiğine göre, zulmü yasakladığına göre, zalimleri sevmediğine göre, en başta Allah Teala'nın hak etmediği bir şeyden dolayı kulunu cezalandırması adalete sığmaz. Onun için mutlaka kul yaptığından sorumludur. Ha, mükafat Allah'ın lütfudur. Ceza Allah'ın adaletidir. Cehennem Allah'ın adaletidir. Cennet, nimet, ikram, bütün bunlar Allah'ın lütfunun gereğidir. Lütfunu bol bol verir. Orada bir sıkıntı yok. Ama bir kimseye ceza vermişse, gerek dünyada gerek ahirette, o Allah'ın adaletinin gereğidir ve Allah'ın adaleti hiçbir kuluna, hiçbir kimseye hak ettiğinden zerre kadar fazla ceza vermeyi uygun olmaz, gerektirmez. Bu şekildedir. Ama şunu da biliyoruz ki, demek ki Allah Teala'nın celali isimlerinin de mazharları var, muhatapları var. Biz tabii hidayetine talibiz. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine, cemali isimlerine talibiz ve onların hadimi olmaya, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmaya çalışıyoruz. Ama bir kısım insanlar da var ki onlar celali isimlerin mazharlarıdır, mudil isminin mazharlarıdır, şeytanın, onun yolunun hadimleridir. Bunu da bilmek lazım. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Bazen celal galip olur, bazen cemal galip olur. Biz Allah'ın cemalinin galip olması için gayret etmek durumundayız.
Hocam, sizin de az önce söylediğiniz gibi Cebriye gibi bazı düşünce gruplarının, düşünce ekollerinin savunduğu bir şey var. O da az önce ifade ettiniz. Oradan hareketle bazı meclislerde, bu bazen bir üniversite ortamı olabiliyor, bazen bir sınıf, bazen bir kantin, bazen oturup hasbihal edilen, muhabbet edilen bir ortam, bazen bir aile ortamı, değişebiliyor. Ama şununla karşılaştım ve bununla da alakalı bize geri dönüşler de oluyor. O da şu: madem Allah Teala her şeyi biliyor, inananı, inanmayanı, inanmayacak olanı da biliyor. Hatta onu ona göre yaratmış, diğerini de ona göre, yani birine inanmak üzere, birine inanmamak üzere. Peki buradaki insanın, inanmayan insanın birincisi suçu ne, ikincisi bundan dolayı niçin ceza çekiyor gibi veya işte karşılığında işte cehenneme gidecek gibi kafa karıştırıcı bazı sualler gündeme gelebiliyor. Şimdi yeri geldiği için, bu konuyla ilgili de olduğu için irtibatlı, size sormak istiyorum. Bununla alakalı ne diyebiliriz?
Şimdi kader meselesini bizim kavramakta zorlanmamız, Cenab-ı Hakk'ı kavramakta zorlanmamızdan kaynaklanıyor. Ya da haşa, Cenab-ı Hakk'ı kendimiz gibi düşünmemizden farkında olmadan, mesela biz zamanla sınırlıyız. Bir geçmişimiz var, bir mazi diye bir şey var, hal var, gelecek var. Halbuki bu mazi, bizim yaşadığımız mazi, hal ve gelecek bize ait bir şeydir. Cenab-ı Hak bununla mukayyet değildir. Cenab-ı Hak için geçmiş diye bir şey yok. Yani ezelidir Cenab-ı Hak. Yani varlığının bir başlangıcı yoktur. Cenab-ı Hak ebedidir. Varlığının bir sonu yoktur. Dolayısıyla bizim zamanımızın üzerindedir Cenab-ı Hak. Zaman da mahluktur. Neticede bizim yaşadığımız zaman. Zamanı nasıl ölçüyoruz? Nereden biliyoruz? İşte güneş, dünyanın kendi etrafında dönmesiyle, işte güneşe bakınca gündüz oluyor. Yüzü, dünyanın yüzü. Bakmadığı zaman karanlık oluyor, gece oluyor. Yani biz bunu 24 saate bölmüşüz, bu zamanı. İşte gün demişiz, gece demişiz, hafta, ay, yıl, neyse buna bölmüşüz. Halbuki dünya da mahluk, dünya da yaratılmış. Dolayısıyla bu yaşadığımız dünyanın, diğer güneşin vesaire, bunların hareketlerinden meydana gelen bu zaman da mahluktur. Dolayısıyla Allah Teala bu zamanın üzerindedir. Allah için geçmiş, gelecek, hal hepsi aynı uzaklıktadır. Allah geçmişi nasıl biliyorsa, Hani biz diyoruz ki geçmişi bilmek kolay. Geçti biliyoruz. Allah Teala için geçmişle gelecek arasında bir fark yoktur. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim yaşadığımız zamanla mukayyet, sınırlı değildir. Onun için bir de Allah'ın ilim sıfatıyla kader meselesine ilişkilendirilerek belki anlamak kolay olabilir. Tabii bir sırrı kader meselesi var. Bu işi sonuna kadar çözmek, anlamak kolay bir şey değil. Ama netice itibariyle elimizdeki ayet-i kerimelerden, muhatap olduğumuz ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, alimlerimizin sözlerinden hareketle en azından anlayabildiğimiz kadarıyla Allah el-alimdir. Bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilir. Bu her şeye bildiğimiz, düşündüğümüz her şey dediğimiz zaman hepsi dahildir. Allah geçmişi bildiği gibi hali de bilir, geleceği de bilir, her şeyi bilir. Onun için Allah'ın ilmi artmaz ve eksilmez. Çünkü her şeyi bilenin yeni bir şey öğrenmesine, yeni bir şey bilmesine ihtiyaç olmadığı için, Allah her şeyi bildiği için bizim kaderimizde buna dahildir. Bu Allah'ın kemalinin de gereğidir. Eğer Allah olmuş şeyleri veya olacak şeyleri bilmiyor olup da sonradan öğrenmiş olsaydı bu onun için bir noksanlık olurdu. Allah Teala her şeyi bilir, geçmişi de bilir, geleceği de bilir, kullarının bütün hallerini de bilir. Onun için bu kader meselesinde yine insanın zorlanmasının bir sebebi de haşa insanı farkında olmadan insanın kendine Allah'ı teşbih etmesidir. Allah hiçbir şeye benzemez. Leyse kemitlihi şey, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ama aynı zamanda semî ve alîmdir. Dolayısıyla kader meselesini böyle düşündüğümüz zaman böyle biraz daha en azından kavramamız, idrak etmemiz kolaylaşır. Ama elbette yine bir kader sırrı var. Sırrı kader diye bir mesele var. İnsan bize ancak şunu da söylemek lazım. Yani mesuliyet bakımından kader bize malum değildir. Kader Allah'a malumdur. Mukadderat, gelmiş, gelecek her şey ona malumdur. Bize meçhuldür. Yani biz elimizde hani eşyanın kullanım kılavuzu oluyor. Bir işte makine, alet bir şey. Alıyorsunuz, ha ben buna göre çalıştırayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ya hiçbirimizin elinde bir kader, diyelim ki kadere dair bir kitap yok. Ha benim kaderim buymuş. Efendim ben bugün işte şu işleri yapacakmışım. Açıp da o kitaba bakıp öyle hareket etmiyoruz. Bize meçhul kader. Bir saat sonra başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Biz kendi irademizle hayatımızı vesaire düzenliyoruz, planlıyoruz ve zaten bu irademizden dolayı mesulüz, sorumluyuz. İşte bu ayet-i kerimede bir hakikat anlatılıyor. Böyle insan tipleri var. Efendim inatçı, ne yapsan iman etmeyecek. Bu bir bakıma aynı zamanda peygamberimiz de tesellidir. Elbette peygamberimiz zaten insanlar iman etsinler diye adeta Efendimiz kendisini zorluyor, sıkıntıya sokuyor, adeta kendisini parçalıyordu. Hatta işte peygamberimiz bu konularda uyarılıyor, teselli ediliyor. Dolayısıyla peygamberimiz zaten, peygamberler Allah'ın dinini tebliğ etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Fakat buna rağmen demek ki böyle bir Allah'ın celali isimlerinin, mudil esmasının, mudil isminin mazharı olan bir takım insanlar var. Siz elinizden gelen yapın ama iman etmiyorlar diye de kendinizi üzmeyin. Bir bakıma bu da böyle bir teselli manası da vardır. Bu kader meselesi demek ki bu ayet-i kerimelerle çoğu zaman irtibatlandırılmış. Şöyle bir menkıbe var. Ömer bin Abdülaziz meşhur zat, halifelerden. Bu onun zamanında Geylan diye birisi var. Bu da Kaderiye mezhebinden. Kaderi inkar edenlerden. Bu Ömer bin Abdülaziz diyor ki bu Geylan'a, sen duydum ki diyor sen kader hakkında ileri geri konuşuyor musun deyince, diyor ki yalan söylüyorlar yani ben kaderin aleyhine konuşmuyorum filan deyince, Ömer bin Abdülaziz diyor ki Geylan'a şu Yasin suresinin başından 10. ayeti kadar oku bakalım diyor. Geylan bu ayetleri okuyunca diyor ki ey müminlerin emiri, Allah'a yemin olsun ki sanki bugünden önce ben bu ayetleri hiç okumamıştım. Yine seni şahit tutuyorum ki diyor, ben daha önce kader konusunda söylediklerimden tevbe ettim. Yani bir bakıma bu ayetler kaderi de anlatmış oluyor. Kaderin hakikatini de anlatmış oluyor. Ömer bin Abdülaziz de şöyle dua etmiş rivayete göre. Allah'ım diyor, eğer bu adam doğru söylüyorsa tevbesini kabul eyle. Onu tevbesinde sabit kıl. Eğer yalan söylüyorsa kendisine merhamet etmeyecek birisini ona musallat eyle. Ve onu müminlere ibret kıl diye Ömer bin Abdülaziz dua etmiş. bu meseleyi anlatan kimse diyor ki, daha sonra Hişam bin Abdülmelik bu Geylan'ı yakaladı, ellerini ayaklarını kesti. Hatta bir başkası da işte ben diyor onu Şam'ın, Dımaşk'ın kapısında asılmış olarak gördüm. Demek ki numara yapmış yani şeye Ömer bin Abdülaziz'e, ama Ömer bin Abdülaziz'in de işte bedduası neticesinde bu adamın bu şekilde cezalandırıldığına dair de böyle bir hikaye var. Ya dolayısıyla bu ayetler bir bakıma kaderi de anlatıyor. Hani bazıları diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de kadere iman açıkça ifade edilmiyor. Ama işte açıkça olmasa da demek ki bazı ayet-i kerimelerde, pek çok ayetlerde, hadislerde bunun delilleri var. Kadere imanın da imanın altı şartından birisi olduğuna dair.
Şimdi hocam ben tekrar bu kaderle ilgili tekrar bir soru sormak istiyorum. Burada yine çokça karşılaşılan bir durum, oldukça sık bir şekilde bununla yüz yüze geliyoruz. O da şudur, yeri geliyor işte mesela dualarımızda hayırlı uzun ömür istiyoruz diyorlar. Şimdi biz dua ile ömrümüzü uzatabiliyor muyuz? Şimdi bu bir kader. Bizce meçhul. Ama hak katında bu malum. Fakat burada bizim rolümüz nedir? Buradaki irade, buradaki iradeye bağlı olarak kadere etki meselesi. Bir taraftan az önce de bahsetmiştik. Yani insanın inanmayacağı hak katında belliyse, ki nitekim belli, İnanacak insan, inanmayacak insan ve ona göre yaratılıyor. Bu adamın iradesi ne ki? Bu adam niye bu ceza dolayısıyla, bu yaptığı iş dolayısıyla herhangi bir cezaya mahkum ediliyor gibi? Hakikaten oldukça zihni bulandırıcı, belki kafa karıştırıcı şeyler de karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili de bu ayet-i kerime çerçevesinde konuşacak olursak ardından da 11. ayet-i kerimeye geçeriz. Buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir kere kadere iman etmek lazım. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur, kederden kurtulur. Tabii kader veya kaza ancak ortaya çıktığı zaman bize malum oluyor. Yani Allah'ın takdiri böyleymiş diyoruz. Olduktan sonra, olmadan önce kader bize malum değil. Kimin inanacağı, kimin inanmayacağı belli değil bize göre. Bizim vazifemiz çalışmak. Peygamberimiz dua ediyor. Şimdi iki Ömer'den birisine diyor Allah'ım hidayet ver. Şimdi peygamberimize malum, bile her şey malum değil. İki Ömer'den birisini istiyor Allah'tan. Ama bu Ebu Cehil de olabilirdi. Bu Hazreti Ömer'e nasip oldu. Ama peygamberimize malum değil. O gayret ediyor. Hiç olmazsa bu iki Ömer'den birisi diyor Müslüman olsun. İslam onunla şeref kazansın, izzet kazansın. Bizim vazifemiz budur. Ve o iki Ömer'den her ikisi de kendi iradesinden dolayı biri imanı seçmiştir, biri Ebu Cehil olmuştur. Onun için kader bize malum değil. Yani yine kader meselesinde işte tereddüdü olan insanlar sanki kader herkese malum da ona göre hareket ediyor. Artık onu mecbur yapmaya, hani meşhur misaldir, rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz biz. Rüzgarın karşısında yaprak ne yapabilir ki? Onu istediği tarafa savurur. Elbette Allah'ın kudreti karşısında, külli iradesi karşısında bir şey yapılamaz, ama o yaprak kendi veya işte biz fert olarak, insan olarak kendi cüz'i irademizle olan şeylerden sorumluyuz. İrademiz dışında olan şeylerden bizim sorumluluğumuz zaten yok. Her şeyi yaratan Allah'tır. Bize böyle bir irade de vermiş. Bizi sorumlu tuttuğuna göre ve işte dediğimiz gibi eğer sonuçtan tekrar başa doğru gidecek olursak, bizi yaptığımızdan ettiğimizden hesaba çekeceğine göre, sorumlu tuttuğuna göre, o zaman biz demek ki bir robot değiliz. Efendim rüzgarın önündeki bir yaprak değiliz. Dolayısıyla şeytan, nefis insana vesvese verdiği noktalardan birisi de bu kader meselesidir. Kadere iman etmek, Allah'ın her şeyi bildiğine inanmak, Allah'a güvenmek, dayanmak, ama yaptığımızdan, ettiğimizden sorumlu, mesul olduğumuzu da hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Çünkü bu şekilde kaderi reddetmek, kaderi inkar etmek Allah korusun insanı imanından ediyor. Bu da şeytanın insanı yoldan çıkarmaya çalıştığı hususlardan birisi. İnsanın, şeytanın en büyük amacı insanın imanını çalmaktır. Herkesi farklı bir yönden yoldan çıkarmaya çalışır. Demek ki bazı insanları da bu kader meselesinde tereddüde düşürerek efendim yoldan çıkarmaya çalışıyor. Biz Allah'a iman edeceğiz. Allah'ın her şeyi bildiğine, bizim geçmişi, geleceğimizi, her şeyimizi de bildiğine iman edeceğiz ve imanımızı güçlendirmeye çalışacağız. Bu tür vesveselerin, şüphelerin peşinde veya bu tür insanlarla beraberliklere bir sınır koymak lazım ki insan bu tür sıkıntılardan kurtulsun.
Peki hocam, buradan 11. ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah. İnnemâ tunziru men ittebâ'a zikra ve haşiyerrahmâne bil gayb febeşşirhu bimagfiratin ve ecrin kerim. Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Burada da az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili belki bir sonuç mesabesinde bir şey, değil mi hocam?
Evet, bu da aslında önceki ayetlerde anlatılan inatçı, Allah'ın dinine karşı duran, böyle mütekebbir davranan, adeta işte başı misallerle anlatıldığı gibi başı böyle demir halkalarla tutturulmuş da böyle dik başlılık yapan kimseler misallerle anlatıldığı gibi anlatılıyordu. Burada da tam tersi. Bu Kur'an, bunun İslam'ın tebliği kime tesir eder? Kimi uyarabilir? Uyarı kime fayda eder? Tebliği kime fayda eder? İrşad kime fayda eder? Tam tersi, bu önceki ayetlerin tam tersi olarak bu ifade edilmiş oluyor. Sen diyor ancak zikre tabi olan. Ki zikrin tefsirlerde Kur'an-ı Kerim olarak ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de ez-zikirdir. Zikir aslında anmak, hatırlamak demek. Kur'an-ı Kerim başlı başına bir zikirdir. Elbette Allah'ın isimlerini söylemek, Allah'ı hatırlamak zikir olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı da Allah'ı bize hatırlatır, Allah'ı anlatır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e aynı zamanda ez-zikir denilmiştir. Bu uyarılar, ikazlar, inzar zikre tabi olan, Kur'an-ı Kerim'e tabi olan kimselere fayda eder. İkinci olarak da ve haşiyer rahmane bil gayb. Gayb ile, yani görmeden Rahman'dan korkan. Zaten iman gaybedir. Görülen şeye müşahede denilir, görmek denir. O ilmin konusudur. İman görülmeyene olur, gaybe olur. Tabi burada özellikle Allah Teala'nın isimlerinden Er-Rahman ismi özellikle burada zikredilmiş oluyor. Yani gayb ile, yani görmeden korkmaktan maksat, insan şimdi kimse cenneti cehennemi görmedi biz dünyadayken, ama Peygamberimiz muhbir-i sadık bize haber verdiği için, Allah Teala kitabında bildirdiği için biz iman ediyoruz ki bir cennet var, cehennem var. Bu dünyada yapılanların bir karşılığı var. Ki bu da işte az önceki mevzuyla da yine alakalı. Yaptığımızın, ettiklerimizin bir karşılığı var. Onu görmediğimiz halde bir insan ne yapıyor? Ona iman ediyorsa inzar, uyarı, ikaz ona fayda verir. Ya da tamam, cennet cehennemi henüz görmedik, gelmedi. Yine bir başka manası da Allah Teala bizim gözlerimize, baş gözlerimize aşikar değil. Allah'ı gözümüzle görmüyoruz, melekleri gözümüzle görmüyoruz ama bunlara iman ediyoruz. İşte bu şekilde gayb olan şeylere inanan, efendim, görmeden Rahman'dan korkan kimseye bu ikaz fayda verir. İnanan insana bu fayda verir manasına. İşte tabii Allah'ın azabı gerçek. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın azabından da cezasından da haber veren pek çok ayet-i kerime var. Ama burada huşu ile Rahman isminin beraber zikredilmiş olması şöyle izah edilmiş. Rahmetinden dolayı Allah'ın nimeti çok boldur. Onun peş peşe gelen nimetlerinin insan kendisinden kesilmesinden endişe ederek daha çok korkar. Yani Rahman'ın bu kadar lütfu bol olan, lütfu kesildiği zaman, lütfu ikramı olmadığı zaman insan bunun kesilmesinden endişe eder, ondan korkar. Bir bakıma yine burada hem havf, reca, korku ile Allah'ın kahrını ifade eden şeylerin belki zikredilmesi beklenebilirdi ama bu şekilde buradaki korku ya da görmeden Rahman'dan korkan insanlar, burada onların korkusu kafirlerin korkusu gibi azap korkusundan ziyade Allah'ın lütfundan, kereminden, ihsanından belki daha yüksek bir mana, Rahman'dan mahrum olmaktan, Allah'tan mahrum olmaktan korktuklarından dolayı onlar ne yaparlar? Görmeden Rahman'dan korkarlar. Yani onların bir bakıma korkusu sadece azap endişesi değildir. Cenab-ı Hak'tan mahrum olmak, Cenab-ı Hak'tan bigane olmak korkusudur, endişesidir. Belki bu manada söylenebilir, çıkarılabilir. İşte Allah Teala böyle olan kullarını febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. İşte bu şekilde olup da kendisine inzarın, korkutmanın fayda ettiği, Kur'an-ı Kerim'e tabi olan, Rahman olan Allah'tan korkan bu insanları mağfiret ile, Allah'ın bağışlaması ile ve güzel mükafat ile, yaptıkları tabi iman ameli gerektirir. Bu inzar, bu korkutma, neden korkutuluyorsa onlardan sakınmayı, o korkutanın emrettiği şeyleri yapmayı gerektirir. Neticede bu şekilde salih amelleri içinde onlara kerim, cömertçe, güzelce bir mükafatla onları müjdele. Tabii bu da kerim olan zatın ikramı, Allah'ın cennet nimeti. Cenab-ı Hakk'ın tabii cennetin de üzerinde olan cemalini müşahede nimeti gibi onlara türlü türlü nimetler olacağını da burada ifade edilmiş oluyor. Tabi bu ayeti kerimede baktığımız zaman febeşşirhu, bir müjde var burada. Müjdele diyor peygamberimize. Bu müjdeyi iki şeye bağlamış ayeti kerime. Tabi birincisi, tabi Kur'an hakkında düşünmek ve ondan öğüt almak, ders almak İnsanı imana götürür. İman da insanı, inanmak da insanı Allah'ın affına, mağfiretine götürür. Yani insan inandığı zaman Allah, yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçtiği üzere, insan Allah'a ortak koşmadığı sürece Allah diğer şeyleri affedebilir, affedebileceğini ifade ediyor Cenab-ı Hak. Yine iyilikler kötülükleri götürür. İnnel hasenati yüzhibne seyyiat, yapılan iyilikler, sevaplar, kötülükleri, günahları götürür ve bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Yine ikinci olarak bu uyarı, bu ikaz, tebliği ancak zikir ehline tesir eder. Kur'an-ı Kerim de neticede bir zikirdir. Burada ayrıca zikrin de ehemmiyetine, önemine dikkat çekilmiş oluyor. Yani Allah'ı hatırlamak, Allah'ı unutmamak insanın demek ki uyarıya, tebliğe, inzara açık hale gelmesini sağlıyor. Tabii cennet cemal ve ünsiyet yurdudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisi cennette tezahür eder. Cehennem ise Cenab-ı Hakk'ın celalinin, celali isimlerinin, ceberutunun neticesidir. İşte bu dünyada insanlar hangi bu isimlerin mazharı olmuşlarsa, öbür alemde de yine bu onun karşılığını görmüş olacaktır.
Evet. Hocam peki buradan 12. ayet-i kerimeyle devam edelim. Estaizu billah. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma gaddemu ve âthârahum. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır. Evet hocam.
Şimdi burada bu ayet-i kerimede bir ölülerin diriltilmesi. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى Yani tekitli bir şekilde. İnna biz, nahnu yine biz, nuhyil mevta, ölüleri diriltiriz. Burada çoğul sigasının kullanılması tazim içindir. Allah'ın azametini, büyüklüğünü ifade etmek içindir. Ya da bir başka tefsire göre Cenab-ı Hakk'ın zatı var, isimleri var, sıfatları var. Bunların hepsiyle beraber düşünülerek, zat ve sıfat birlikte düşünülerek ondan dolayı cemi sigası kullanılmıştır şeklinde de tefsir edilmiştir. Ya da bazı alimler bu ölülerin diriltilmesinde meleklerin de hizmeti, payı olduğu için çoğul sigası kullanılmıştır şeklinde de bir tefsir vardır. Tabi ihya, hayat vermek, diriltmek, canlandırmak manasına geliyor. Demek ki dolayısıyla ölüleri diriltecek olan, ölüleri biz dirilteceğiz. Buna dikkat çekiliyor. Ardından ve nektubu ma kaddemu, onların yaptıkları şeyleri, önden gönderdikleri şeyleri ve onların eserleri, geride bıraktıkları eserleri yazarız. Şimdi aslında bu kader meselesinden bahsettik ya, yine bu ayeti kerime onunla irtibatlandırılabilir. Eğer insan yaptığı şeylerden mesul olmasaydı, kader, Allah her şeyi biliyor. Biliyorsa bir de tekrar neden yaptıklarımız, ettiklerimiz yazılıyor?
Evet.
Geride bıraktığımız eserler neden yazılıyor eğer sorumlu değilsek? İşte yazılıyor ki yarın önümüze konulacak. Sen bunları böyle böyle yaptın diye bize hesap sorulacak. Yani bu da insanın mesuliyetini, sorumluluğunu, irade sahibi olduğunu ortaya koyan hususlardan birisidir. Yoksa Allah kaderde zaten malum. Tekrar neden Allah her şeyi biliyor, takip ediyor, işte melekleri vasıtasıyla, hatta sadece melekler değil, kendi organlarımıza, uzuvlarımıza varıncaya kadar yaptıklarımız, ettiklerimiz neden kayıt altına alınıyor o zaman? Efendim, aleyhimizde, lehimizde delil olsun diye, yarın kıyamette önümüze dökülsün diye, bu da insanın yine mesuliyetini ortaya koyan hususlardan birisi. İnsanın işte daha önce yaptıkları, insan adeta her yaptığını önceden ahirete gönderiyor. Hayır yaptığını da, şer yaptığını da. Dolayısıyla bu kaddemu ile kastedilen insanın amelleri, yaptığı iyi olsun, kötü olsun, sevap olsun, günah olsun, amelleri olduğu ifade ediliyor. Atharahum ise insanın geride bıraktığı bir takım izler, alametler olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla ma kaddemu, insanı hayattayken kendisinin yapıp edip hayır olarak, şer olarak, iyilik olarak, kötülük olarak önceden yapıp gönderdiği, kendi hayattayken ahirete adeta önceden gönderdiği günahları, sevapları, iyilikleri, kötülükleri. Atharahum ise geride bıraktığı, kendi vefatından sonra dünyada kalan iyi veya kötü ama kendi ölse de amel defterine işlenmeye devam eden işler olarak da tefsir edilmiştir.
Hocam, burada şu hadis-i şerifi belki hatırlayabiliyoruz. O da şöyle, insanın öldükten sonrasındaki amel defteriyle alakalı ve bunun tutulması, bunun işlenmesiyle alakalı bir hadis-i şerif. İnsan öldüğü zaman bütün amellerinin kesildiğini ifade ediyor. Ardından ancak işte şu üç şey bundan müstesnadır: sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve yine aynı şekilde kendisine dua eden, kendisi için hayırlı olan evlat. Bu Müslim başta olmak üzere farklı hadis kaynaklarında yer alan bir ifade. Bir de şöyle bir hadisi ben yine hatırlıyorum. İslam'da bu din üzere iyi bir çığır açan kimsenin kendisi için bu durumun sevap olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte o çığırda yürüyenlerin, bu açmış olduğu yoldan gidenlerin sevabından da kendisinin nasipdar olacağı, faydalanacağı ifade ediliyor. Fakat devamında ancak onların sevabından hiçbir şeyin eksilmeyeceği, bununla birlikte kim de yine aynı şekilde İslam'da kötü bir yol açarsa, kötü bir çığır açarsa, o kişiye de bu açtığı kötü yolun, bu açtığı kötü çığırın günahı var. Fakat bununla birlikte o kötü yoldan, açmış olduğu kötü yolda arkasından bu yolu takip edenlerin, bu kötü yolda yürüyenlerin günahından da bu çığırı açana pay ayrılacağı söyleniyor. Fakat yine aynı şekilde onların günahından da hiçbir şeyin eksilmeyeceği ifade ediliyor. Bunların hepsi de sizin az önce açıkladığınız şeyleri belki destekler nitelikte.
Tefsiri mahiyetinde.
Evet, evet.
Tabii ayet-i kerimeye baktığımız zaman aslında sevapları, günahları kiramen katibin, meleklerin yazdığını biliyoruz ama Cenab-ı Hak da her şeyi görüyor, biliyor elbette. Burada bizzat biz yazarız buyurulması, Allah'a isnat edilmesi, biz yazarız nektubu şeklinde insanın yapıp ettiklerini, o geride bıraktığı eserleri insanları ikaz etmek, korkutmak içindir. Yani dolayısıyla insan her yaptığından, ettiğinden ya da geride bıraktıklarından sorumlu olduğunu uyarmak içindir. Yine ayet-i kerimede belki dikkat çekilecek bir husus, diriltmek daha sonradır. Yani insan hayatı önce, öldükten sonra dirilme daha sonradır ama işte bu ihyanın, yeniden diriltmenin gayesinin insanın yapıp ettiklerinden, sözlerinden sorumlu olacağını hatırlatmak içindir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Programımızın burada nihayetine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programda da tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 10. 11. ve 12. ayeti kerimelerini okuyup anlamaya hep birlikte gayret ettik. Bununla birlikte bunlarla ilgili ve alakalı olan kader, irade gibi konulara da değinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.